Herkese merhabalar. Eda ve Mert'le Finansiyet'ine hoş geldiniz. Mert hoş geldin.
Hoş bulduk, selamlar.
Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Avustralya açık ilk hafta başladı. Bu da zaten aslında geniş bir özeti ve çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu kadın erkeklerde. Asıl buna gireceğiz ama önce bir sana dönmek istiyorum Mert. Bir tebrik ederim sizi. Geçen hafta Zeynep Sönmez'le beraber Tallinn'deyiz diye anlatıyordun. Oradan buraya kupayla döndünüz. Tebrik ederiz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Bir senden dinleyelim o kısmı. Ondan sonra şeye geçeriz, Avustralya'ya geçeriz.
Tabii tabii. Yok, çok güzel iki hafta geçirdik Zeynep'le. İki tane ITF 40K kategorisi, bu yeni bir kategori. 25 ile 60 arası bir kategori diye lanse edildi. İki tane de turnuva vardı Tallinn'de. Girdi Zeynep bunlara. İlkinde ana tabloya girdi direkt. İlk turda daha 5. seri başında Natalia Şabanin'le oynadı. 249 numara. WTA'de şu anda çıkışta olan bir oyuncu Macar. Harika bir maçta perdeyi açtı. Yani 6-2-6-1 yendi ya da 6-1-6-2. Mükemmel oynadı Zeynep. Korttaki intensity, yoğunluğu falan gayet iyiydi. O üstüne düştüğümüz şeylerdi o bir evvelki hafta, antrenman haftasında. Ondan sonra devam etti. İkinci turda Litvanyalı bir oyuncuyu yendi. Wildcard olarak yemişti o Litvanyalı. İlk turda geçmişti. 700'lerdeydi o. Onu da yendi. Ondan sonra da çeyrek finalde turnuvanın bir numaralı seri başı Leslie Kerkove'yi yendi. Kerkove 260 numara şu an. Yalnız geçen son Wimbledon'da ana tabloya girip ilk turu geçip Iga Świątek'le de 3 set oynamıştı. Yani bu da var. Wimbledon'da 3. tura çıktığı da var daha evvelki sene. Çok iyi bir oyuncu. Uzun süredir yani tecrübeli bir oyuncu. Onu 3 sette yendi. 1 numaralı seri başıydı. Zeynep onu 3 sette yendi. Yarı finalde Lina Georgescu'ya yenildi. Makedonyalı 213 numara. Lina Georgescu çok güzel bir maç çıkardı. Yani klinik verdi adeta. Tamam, Zeynep yine elinden geleni yaptı. İlk hafta öyle yarı finalle kapadık. Çok güzel bir hafta geçirdik bizce. İşte Zeynep'le de konuşuyordum hep, işte şimdi bir hafta daha var, aynı şekilde girelim ikinci haftaya da. O da zaten hazırdı, istim üstündeydi. Ve ikinci haftaya girdik. Elemeden başlamak zorunda kaldı. İkinci hafta daha zordu tablo. Daha listede daha düşükte, elemeden başlamak zorunda kaldı. İki tur geçti elemeyi. Ana tabloya tekrar geldi. İlk turu geçti ve arka arkaya yani burada şimdi anlatmak lazım. Janina Wickmayer'i yendi ikinci turda. Eski ilk 20 oyuncusu WTA'den uzun süre evvel. Şimdi 279 numara. Çok tecrübeli. Onu yendi. 3 sette çok zor bir maçtı. Çeyrek finalde bravo da Wickmayer de bir evvelki haftayı kazanmıştı. Yani Zeynep'in yarı finalde kaybettiği turnuvayı o kazanmıştı. Onu yendi Zeynep. Sonra çeyrek finalde, geçen hafta yarı finalde yenildiği Lina Georgescu ile tekrar eşleşti. Onu da yendi 6-3-6-4. 213 numara. Arkadan 160 numara, 163 numara galiba Chloé Paquet, Fransız. Evet. Uzun süre, yani bir sene aşkın zamandır ilk 200'de. Nitekim Avustralya elemelerinden dönmüştü. Onu 6-1-6-0 yendi ki en iyi maçlarından birini oynadı kariyerinin. Yani nefes aldırmadı Chloé Paquet'e. Sildi. Sakın Paquet kötü oynadı zannetmesin. Skoru görenler zaten YouTube'da var. Nefes aldırmadı. Paquet'in maç esnasında hatta yani kızdı kendine. Bayağı kızdı. Nereden çıkıyor böyle oyuncular işte. Skoru gören de efor sarf etmediğini zannedecek. İşte dedi ki bir ara çok iyi servisi var Paquet'in. Zeynep bütün return'leri vurdu teker teker. Uzun da sürdü game. Ve sonuçta Zeynep kazandı. Döndü koçuna. Yemin ederim çok iyi servis attım. Bundan daha iyi servis atamam dedi. Mesela böyle şeyler dedi. O da şaşırdı yani. Sonra onu yarı final deyince artık finale geldik. Kuzmova ile oynuyor. 102 numara dünyada.
Müthiş.
Çok uzun değil. Yakın bir zamanda yani bir iki sene evvel galiba. İlk 50'deydi. Zaten bilinen bir oyuncu Kuzmova. Evet. Hatta son 3-4 aya bakın sonuçlarını, çok tanınmış isimleri yendiği var. Raducanu ile mesela maçı var. Yeni Zelanda daha yeni. Raducanu'yu set set ederken Raducanu maçı bıraktı. Bir de galiba Sara Sorribes Torma'ya karşı galibiyeti var falan. Yani neyse. Sonuçta Zeynep onu da yendi. Çok güzel bir maç oldu. Yani burada şimdi detaylarına girersek çok uzun sürer. Ama tiebreak'te 5-1 geriden geldi. 2 tane puan oynadı arka arkaya 5-1 gerideyken. Galiba 5-2 ve 5-3 puanlarıydı. Top class puanlardı yani. Kazandı ikisini de. Kuzmova da şaşırdı zaten. Oradan aldı. İkinci seti kaybetti. 3-0 geriye düştük erkenden. Onun cezasını çektik. Bütün ikinci set geri gelmeye çalıştı. Gelemedik. Sonra son sete de 3-1 geride başladı. Ama Kuzmov orada çok iyi oynuyordu. Resital yapıyordu. Ama yani dedik oyunda kalalım. Belki her zaman böyle oynayamaz. Nitekim 3-1'de 16 ace atan Kuzmov'a. Bir 16'da herhalde sırf ilk servisten puan kazanan Kuzmov'a. 3-1 game'inde birkaç ilk servis kaçırdı. Ve onu kullandı, iyi kullandı Zeynep. Kırdı servisini. 3-3 yaptı. Ondan sonra Zeynep uçuşa geçti. Müthiş bir tenis. Müthiş bir iki hafta. 348'di iki haftadan evvel. WTA'de 348'di. Şimdi büyük bir ihtimalle 250'lerde girecek Avustralya açıktan sonra. 90 artı bir sıralık bir çıkış. Harika. Ama bu, ben şunu söyleyeyim antrenör olarak. Bu 3 hafta, yani beraber geçtiğimiz 3 haftanın hangisi en önemli dersen, ben ilk antrenman haftamız derim. Yani 7 gün üst üste antrenman yaptık. Zeynep inanılmaz ciddi çalıştı, inanılmaz yoğun çalıştı. Birçok şey sistematik olarak tekrar tekrar yaptık her gün. Hep kendisini verdi, hep %100 kendisini verdi. Ve bu maçlarda meyvelerini verdi. O anlarda hep o çalıştıklarımızı uyguladı. Çok da güzel uyguladı. Çok akıllı zaten. Kort IQ'su yüksek. Alkışlar Zeynep'e.
Evet, gerçekten tebrik ediyoruz ve hani yolunuz açık olsun, başarılar deriz sezonun bundan sonraki kısmında. Sen zaten hep şeyde de anlatırken dersin ya, antrenmanı iyi yaparsan hani sonunda meyvesini toplarsın. Daha önceki konuşmalarımızda
başka
da
bir formül, evet, başka bir formül
hep
bilmiyorum.
Çok iyi antrenman, tekrar, değil mi?
Evet, yani tekrar tekrar bu ispatlanıyor. Daha doğrusu bu tekrar bunun örneklerini görüyorum. Yani klişe bir laf ama antrenmanda neysen maçta da o oluyorsun diyebilirim yani, evet.
Süper. Şimdi o zaman burayı böyle güzelce kapatıyoruz bir kupayla ve arkadaşlar Avustralya açığa geçiyoruz. Şimdi ilk hafta dedik, şimdi artık bugün biz bu programı pazartesi öğleden sonra çekiyoruz. Yani inşallah akşama yetiştirebilirsem akşam, yoksa salı sabahı izleyeceksiniz. Bu an itibariyle kadınlarda ve erkeklerde çeyrek final eşleşmeleri tamamlanmıştı. Biz şimdi Mert'ciğim istersen direkt kadınlardan bir başlayalım. Kadınlar tablosundan ben şöyle bir önce çeyrek finalistleri bir söyleyeyim arkadaşlar size. Ondan sonra da hani bu hafta içinde işte sürpriz elenenler, sakatlananlar, çıkanlar, lanete uğrayanlar falan, onları böyle geniş bir şekilde irdeleriz. Şimdi kadın tarafında çeyrek finalistler ilk Elena Rybakina Yelena Ostapenko ile oynayacak. Şimdi yorumları da sonradan yapayım diyorum da hani tadından yenmeyecek. Hani en böyle hoşlanmadığım ilk 3 oyuncunun hani top 3 liste bir Yelena Ostapenko'yu bu kimse durduramadı. Bakalım inşallah Rybakina durdurur mu diyorum. Elena, evet. Rybakina Yelena Ostapenko ilk çeyrek finalist. Altında Jessi Pegula Victoria Azarenka ikinci çeyrek finalist, yani ikinci ekip. Karolina Pliskova, Magda Linet yine konuşuruz ve Arena Sabalenka, Donna Vekic. Yani bu 8 isim kadın çeyrek finalistleri. Şimdi Mert, sana bir döneyim. Çeyrek finalistler içinde yani bu saydığımız 8 isimde seni şaşırtan, ya hani hiç beklemiyordum diyeceğim bir isim var mı? Bir önce onu sorayım. Ondan sonra da böyle bir hani ilk haftadan mesela işte bu Rybakina, Ostapenko kimleri elemiş? Yani onların eleme yollarından geriye doğru gidersek zaten upsetlerle sürprizleri aslında şey yapmış oluyoruz. Yani üzerinden gerçekte geçmiş oluyoruz. Tek tek öyle bir başlayalım derim. Ne dersin?
Tabii tabii. Yani beni şaşırtan, her ne kadar kendisini tenisçi olarak beğensem de uzun süredir de var zaten ve canlı maçlarını çok izlemişimdir, Magda Linet.
Değil mi?
Tabii burada olması çok çok iyi. Yani iyi bir oyuncu bu arada. Sakın yanlış anlaşılmasın. Dediğim gibi seyretmekten de, yani tenisini seyretmekten zevk aldığım bir oyuncu. Tecrübeli de bu arada. Kadayıf kısmı da var onda. Ama yani burada şu tablodan çıkması başarı. Çok büyük başarı. Bana yani nitekim fazla ismini söylememiştik sanmıyorum ilk programımızda. Ben hiç beklemiyordum. Kesinlikle beklemiyordum. Hı-hı. Yani yendi oyuncular da ayrıca, yani şimdi bakalım hemen Garcia yendi işte.
Son maçta Garcia yendi.
Net sürpriz. Yani net sürpriz. Ondan evvel Aleksandrova yendi. Net. Evet. Onu da net, yani iki sette. Evet. Çok iyi galibiyet. O da çok iyi galibiyet. Ondan evvel de Kontaveit'i yendi.
Evet.
O da 3 sette yani Magdalinet'in
Ama...
hani iyi oyuncunun olduğunu kabul ediyorum. İkinci, üçüncü tura çıksa sürpriz demem ama şu tabloyla çeyrek finale çıkması bence büyük sürpriz. Benim en beklemediğim isim bu.
Evet.
Linet'le. Şimdi Pliskova ile oynuyor. Pliskova da bu arada çok iyi bir fırsat yakaladı ilk slamini kazanmak için. Yani şu tabloda finale çıkabilir. Bakalım
Evet.
göreceğiz nasıl gidecek ama senin soruna cevabım benim Magda Linet olur.
Evet. Ben de açıkçası özellikle Caroline Garcia da Garcia gerçekten hem de isim üstünde hem de çok da formda iyi de şey yapıyordu. Ama dediğin gibi Magdalena arkadaşlar Polonya'dan tecrübeli bir oyuncu 30 yaş. Yani senin dediğin gibi kadayıflığı var ama bu ilk Grand Slam çeyrek finali. Yani aslında
Doğru,
şeyi de
doğru.
gösteriyor bu biraz. Yani çalışmaya devam ettiğin zaman 30 da olsa onun meyvesini gerçekten alıyorsun. Bu
Yani
aslında o
30
açıdan
30
da
evet en iyi
şey.
tenisini 30 yaşında da ortaya koyabiliyorsun.
Aynen.
Bu artık yaş ya işte şu
Değil
yaş
mi?
çok fazla genç yaş falan bu mevhum senelerdir ortadan kalkmakta. Hala buna çok bağlı kalanlar bence biraz 20 sene geride kalmış
Değil
diye
mi?
düşünüyorum.
Yani
Yani
artık
evet.
hani şey değil. Bak olabiliyor gayet de güzel. Ben
Tabii.
şeyden biraz mesela Donnavekić'ten hiç beklemiyordum bir de. Çünkü Donnavekić hem sakatlık sonrası o formsuzluk falan çok böyle bir ortalarda yoktu ya. Ben mesela Donnavekić arkadaşlar şimdi ben kimle oynayacak Donnavekić? Ben size söyleyeyim Aryna Sabalenka ile oynayacak. Şimdi Sabalenka'yı biliyorsunuz zaten çok güçlü vuruşlar pek çok artı özelliği olan ama mesela servis problemi çok yaşayan bir oyuncuydu. O bunu çözmüş gözüküyor. Çözdüğü için de zaten buraya böyle set kaybetmeden çat çat çat oynayarak geldi ama Donnavekić mesela o Linda Fuvirvitova ile o genç gerçekten Çek ki o da yani Vondrushova o da bir ayrı Çek onu yenerek işte Brolly'yi yenerek gelmişti. Yani ben mesela sevindim de Donnavekić'in açıkçası buraya gelebilmesi ama ben mesela açıkçası hiç Vekić yapar diye de düşünmüyordum. Benim açımdan da Vekić bu tablonun bu kısmında bir şey oldu.
Eda hemen bir yorum katayım senin dediğine.
Lütfen.
Doğru söylüyorsun. Ben de Vekic'i seçerdim. Linet olmasaydı. Aradaki tek fark hatta yani senin soruna cevap olarak ikisine de baktım. Aradaki tek fark tekrar ediyorum. Linet'in parkuru çeyrek finale gelirken Vekic'inden çok daha zor bir
Değil mi?
parkur.
Zorlu zorlu.
Vekic'in yendiği oyuncular teker teker hani Vekic bununla oynuyor desen herhangi bir günde. Ha Vekic bunu yenebilir dersin. Dört
Doğru.
rakibinde şu ara kadar geldi. Yenebilir dersin. Ama dördünü arka arkaya yener mi? Zor ama yine de olabilir dersin. Bak Vekic'in parkuruna bakarsan
Evet.
bir şok bir galibiyeti yok aslında yani. Ama
Kendisinin o formsuzluk ve sakatlıktan sonra bunu yapmasını ben şaşırdım. Yoksa dediğin
doğru.
çok doğru.
Senin
Evet.
dediğin faktörü de eklersek yani
Evet. Ona
az
şaşırdım.
farkla
Yoksa
yani benim için de
doğru.
Linet en büyük sürpriz ama az farkla Vekic arkadan geliyor hemen.
Vallahi doğru dedin yani. Ve şimdi öbür tarafına bakalım. Pegula Azarenka. Azarenka biliyorsunuz burada iki defa şampiyon arkadaşlar. Şimdi tabii ben ne diyorum? Bana 35 yaş üstü, 30 yaş üstünü getirin ben onu tutarım. Ben eski şampiyonlara şeyim ben böyle hani şimdi mesela heyecan yaptım. Azarenka aynı şampiyon olsun diyeceğim kesin elenir. O yüzden demeyeyim. Ama Azarenka'nın yoluna mesela orada bir Zulim maçı var. Ona bir bakarız. Ondan sonra Madison Keys'le güzel maçı var. Podoroska ve Sofia Kenin yani
Güzel.
Azarenka'nın yolu böyleydi. Pegula
Evet,
zaten
sıkı.
sıkı. Şimdi ondan yorum alırım. Pegula zaten biliyorsunuz arkadaşlar çok formda. Gerçekten buraya da yine şey geldi. Krejcikova ile çok iyi maç yaptı. Bundan önce. Ondan sonra kimle? Kostuk'la oynadı. Sasnovic'le oynadı. Ve kimle oynadı? Christian'la oynadı ilk turda. Şimdi Pegula, Azarenka çok güzel, çok keyifli bir eşleşme olur. İlk maçlarda Rybakina, Ostapenko, Pegula, Azarenka yarın oynanacak bu maçlar. Senin buradan tahminlerin ne yönde olur? Yani Rybakina, Ostapenko mesela. Rybakina, Iga Świątek'i yendi. Bu yolda Danielle Collins'i yendi. Bunlar böyle çok yani Danielle Collins'i de hatırlayacaksınız. Geçen yılın finalisti. Çok ciddi iyi oynuyordu Danielle Collins. Kötü değildi yani. Ben izledim Muhova maçını mesela onun. Kaya Yuvan'ı geldi geçti Rybakina. Biliyorsunuz
Evet.
son Wimbledon şampiyonu. Gayet çıtır çıtır İga'yı da yenmiş. Ben mesela o gece maçıydı. Highlight'ını izleyebildim onun. Ama nihayetinde bir Wimbledon şampiyonu. Ostapenko ise biliyorsunuz yani ya hep ya hiç. Yani o
Evet,
Ostapenko'da da
problem bu.
değil mi?
Burada
Ya,
problem bu yani. Ya
yani
ben mesela net Rybakina'yı seçeceğim burada.
ben de Rybakina'yı
Ama
seçeceğim.
dediğin doğru yani. %100 diyemiyorsun bir türlü. Çünkü o %10'luk durum olursa Ostapenko herkesi uçurur.
Evet.
Onun için ama şahsen ben Rybakina'yı yenecek
Ben
diyorum.
zaten Ostapenko dediğim gibi benim en sevmediğim ilk üçte bir numara olduğu için ben kim gelse Rybakina'yı seçeceğim de şimdi Ostapenko'da arkadaşlar yani hakikaten ya hiç kaçırmıyor ya çok böyle dandun yani. Mesela o kimleri yenmiş? Coco Gauff. Hani Coco Gauff burada
İyi
hepimizin
galibiyet.
iyi galibiyet. Ondan sonra kimi yenmiş? Bindle bu gene bu dünyanın en küçük yazısıyla kusura bakmayın şuradan tam göremiyorum.
Eski
Evet
konusu da bu
Bindle.
arada. Evet,
Evet.
evet.
Ana Bondar'ı yendi ve ondan sonra Yastremska. Şimdi Ostapenko da gerçekten bir ritim tutmuş. Ama ben buradan Rybakina açıkçası Pegula Azarenka'dan da kalben Azarenka mantıken Pegula'yı çıkartırım. Ama
Katılıyorum.
yani böyle bunu
Katılıyorum,
çıkarırım.
katılıyorum. Ben buraya Rybakina ile Pegula yazdım. Yani bu
Yani
şu turları
istemeyerek
gördükten
yazdım
sonra.
yani. Yoksa Azarenka'yı
Anladım.
yazardım da bence Pegula Rybakina.
Yok ben Azarenka'ya senin kadar
Şey yapmıyorsun şu
sempatik
an.
olmadı. Yok
Evet.
sevmediğim değil de yani o
De.
kadar da sempatik değilim. Yani maç içinde eskiden de böyle ne
Gıcıklık
bileyim
yapardı.
gereksiz
Evet
timeout
evet.
falan almaları
Evet
olmuştur
evet
yani.
gıcıklık yapar da sanki son böyle bir şeyinde bir olgunluk döneminde artık pek
Var var
yapmıyor. Var
şimdi
mı?
doğru ve röportajlarda falan da gayet sempatik
Değil
gayet güzel
mi?
cevaplar veriyor
Ben de
akıllı
eskiden
cevaplar
o
veriyor.
bir gıcık gıcık gıcık gidiyordu o kort içinde de. Şimdi böyle yaşlanınca çocuk mocuk onu böyle bir sakin şey yaptırdı. Daha olgunlaştırdı.
Öyle
Ama
mi diyorsun?
Rybakina Pegula diyorum. Sırf şeyden.
Evet.
Pegula'yı
Evet, ben de
alalım diye.
Rybakina Pegula diyorum ve öyle de olursa ben Rybakina'yı finale çıkarıyorum. Her ne
Ya
kadar
evet, değil
Pegula
mi?
formunun zirvesinde
Evet.
olsa da
Yani
evet.
burada bir kere burada da şampiyon olabilir yani Rybakina. Çünkü
Tabii.
neden? Karşı tarafta Karolina Pliskova, Magda Linet. Yani Magda Linet yensin isterim ama bence Karolina Pliskova dediğin gibi çok iyi bir şey tutturdu. Buradan böyle Karolina gelir. Aşağıdan da Sabalenka Vekic'den Sabalenka gelse o ekipte Pliskova Sabalenka gibi söylüyorum ama yarı finali. Yani Magda Linet de yenebilir benim için hiç şey değil.
Tabii. Eda
Sıkıntı
bence buranın
yaşamam.
burada tablonun üst tarafı alt tarafından daha kuvvetli. Yani şurada kalan
Tabii.
isimlerde bakınca üst taraf
Tabii.
alt taraftan çok daha kuvvetli. Ben alt tarafta bu üst taraftakilere kafa tutacak tek isim olarak Sabalenka'yı görüyorum.
Sabalenka.
O da aynı dediğimiz gibi gücünden dolayı atletik oyunundan dolayı iyi servis hızlı servislerinden dolayı şimdi o problem dediğimiz servisler double fault problemini aşmışsa bir anda çok büyük
Evet.
silah dönüşüyor çünkü. Sabalenka finale çıkarsa şansı var kazanmak için. Bilmiyorum ne kadar tabii eli kolu bağlanır mı finalde bilmiyoruz ama
Evet. Büyük
ben
şans.
burada üst
Ya
taraf
kullansın, şampiyon olsun.
tabii.
Bak Sabo, bundan iyisi şam da kaysı
Doğru.
yani.
Doğru. Şey
Ya sözünü de
ben
kestim de. Ama
yok
tam
yok hayır
yani
şey
fırsat bu fırsat.
evet.
Sabalenka. Sabalenka sevenler. Yani bir
Günde 4
potam
saat
motam yapın.
gün 4 saatini fitness'te geçiriyordu. Şimdi 8 saatini geçirmeye başlar ondan sonra zaten. Yok tablonun üstünden gelenin ben
Tabii.
turnuvayı kazanacağını tahmin ediyorum yani öyle
Çünkü orası
söyleyeyim.
daha böyle zorlu, çetrefilli.
Evet.
Hakikaten öyle. Yani mesela şimdi burada bir Zulin durumu var. Yani bir oyuncu var mesela, iyi bir oyuncu. Bundan hiç bahsetmemiştik. Yani bahsetmedik çünkü hani burada gerçekten bir parladı da yani bir süredir de devam eden bir form grafiği var ama burada kendini çok iyi gösterdi arkadaşlar.
Maalesef bu işte Zeynep'le olduğum için de her gün de maçımız
Hı.
var. Bizimle scouting falan başka maçlara bakmak derken bir oyuncu sorsam bana hani hiç seyredebildim mi? Hiç seyredemedim maalesef yine.
Evet, ben
Yani
ama
nasıl?
hiç sıkıntı yok. Ben iki maçını da izledim. Şöyle arkadaşlar Zulin'le Victoria Azarenka çok güzel bir maç yaptılar. Yani Çinli bir oyuncu. Şimdi tabii Çinli oyuncu deyince aklımıza Peng Shuai geliyor. Yani nerede bu oyuncu diye bir tekrar buraya bir yine de bir şey yapalım, bir ekleme yapalım da. Şimdi bu da gerçekten 3 setlik güzel bir maç oldu. Bayağı şeyli de bir oyuncu. Yani bence ileriki turnuvalarda, yani mesela bunun devamındaki Indian Wells'te, Miami'de falan inşallah göreceğiz, görmeye devam edeceğiz. Sakari'yi yendi arkadaşlar. Jill Teichmann'la o oynadı. İlk turda da Rebecca Marino. Yani dikkatinizi çeksin. Bir sonraki şeylerde bence gerçekten kadın turunda kendine bir yer edinebilir. Öyle iyi bir oyuncu.
Çok yüksek yoğunlukla oynayan bir oyuncu olarak biliyorum. Evet. Tabii buradaki maçlarını görmedim. Ondan nasıldı burada bilmiyorum. Ama Sakari ile galiba duyduğum kadarıyla Sakari ile maçının son 3-4 game'i çok çekişmeli geçmiş.
Yani çok bayağı yoğun geçmiş. Doğru, güzel çekişmeli maçtı. 6-4 son set Zulin kazandı. Şimdi bu mesela bu önemliydi burada. Bunu söylemek lazım. Jessie Pegula'nın Krejcikova ile maçı yine 3 setlik güzel bir maçtı. Onu söyleyebilirim. Şimdi kadın tarafında Arina Sabalenka'nın set kaybetmediğinden bahsedecektim. Ama mesela Ons Jabeur, Iga Świątek. Iga Świątek mesela kaybetti Rybakina'ya ama demiş ki hani ben bunu çok istiyordum. O herhalde biraz daha o bende bir stres yarattı. Daha mental olduğunu düşünüyorum demiş. Ons Jabeur Wondrushova'ya yenildi. Ben bir önceki maçında Ons Jabeur'ün Zidansek'le oynadığı maçı da seyrettim. Orada mesela bana çok disiplinsiz, çok böyle bırakarak oynuyor gibi gelmişti. Orada da 3 setlik bir maç yapmıştı. Ve hani böyle gayet ilk set cebinde olduğu halde ikinci sette böyle bir yıldım, dökük mökük falan diyordum ama sonra bu turnuvadan işte hani goodbye mesajı yayınlıyorlar ya. Orada hani hastalıklarıma rağmen, yani health issues'a rağmen dedi. Sağlık sorunlarına rağmen işte hani bu kadar oldu gibisinden bir şey söyledi. Ne sıkıntısı vardı bilmiyorum ama sağlığıyla ilgili bir derdi vardı. Yani seri başları 1-2 numaralar böyle gitti arkadaşlar. Yani Świątek Rybakina ile gitti. Ons Jabeur de Wondrushova'ya gitti.
Yani Eda lütfen böyle çok mantıklı açıklamalarda bulunma oyuncular için. Netflix curse, laneti diye bir şey icat edildi. Ve onu bozuyorsun şimdi yani.
Doğru, burada lanet söz konusuydu. Pardon arkadaşlar, büyük bir lanet
Jabeur,
var.
Sakari bunlar sakatmış bilmem neymiş. Bırak bunları Allah aşkına. Yani şu Netflix'ten bahset.
Kesinlikle arkadaşlar. Şimdi Netflix'in Breakpoint diye bir dokümentasyon, yani belgeseli çıktı böyle 10 bölüm. Ondan sonra şimdi Mert'e de sorarım. Ben ilk bölüm Nick Kyrgios'tu. Yani ben Nick'i sevmez değilim. Yani çok sempati duymam ama hani öyle sevmiyorum falan da değilimdir. Fakat ben bayıldım yani. Ben çok sıkıldım. 40. 45. dakikada da daha da vardı bir 10-15 dakikası. Dedim ki tamam, ben daha fazla seyredemeyeceğim. Bıraktım ve tabii öyle bırakınca diğerlerini seyredemedim. Şimdi yani çok böyle iyi takip ederseniz tenisi izleyemiyorsunuz. Çünkü biliyorum yani adamın anlattığı maçlarda falan ben o maçları izlemiştim. Bana sıkıcı geldi ama tabii daha genel bir tenis şeysi için güzel. Şimdi sen beğendim diyordun zaten.
Ben beğendim.
Sen beğendin. Ben beni baydı.
Yok ama seni baymanın sebebini de anlayabiliyorum. Şu şekilde beğendim yani, daha objektif bakmaya çalıştım ben. Yoksa evet, bizim gibiler için 5 bölümde de görülen şeylerin çoğunu biz biliyorduk zaten. Ama ben yine de bazı şeyleri enteresan buldum. Oyuncularla mesela ne bileyim otel odasında konuşulan ne kadar samimi onlar bilemiyoruz kameralar varken tabii. Ama bazı şeyler iyiydi bence. Şimdi detayları hatırlayamıyorum. Hatta ben en çok 4. ve 5. bölümleri sevdim. Yani Ons Jabeur'ün olduğu bölüm. Bir de şu anda beynim durdu ama yani son 2 bölümü ben en çok beğendim. Ve kanımca genel kitleye, yani tenisi çok casual, çok hafif seyreden kitleye. Evet, arada bir seyreden kitleye. Sadece Djokovic, Federer, Nadal ve Serena Williams'dan oluşan bilgi sahibi olan genelde, ama arada başka 1-2 belki 2-3 oyuncuyu daha bilen kitleye bence güzel hitap ediyor ve seçtikleri oyuncular da zaten onlar değil, onların altındaki gruptan oyuncular seçmişler. Evet. Bu da iyi. Yani o çünkü senin çekmeye çalıştığın insanlar sadece Amerika Açık, Wimbledon, Roland Garros yarı final finalini seyredenler değil. İlk turlara da merak salsınlar. Bazı aradaki turnuvalara da merak salsınlar. Kim sıralamada kimin önüne geçmiş ona da merak salsınlar. Onları davet etmek istiyorsak bence bu açıdan dizi gayet iyi. Şey de iyi açıklıyor. Courtney Anyway'nin gazeteci. Arada söyledikleri var işte.
Evet, şutu, yorumlar şutu, güzeldi. Aralardaki o Andy, evet. Mandy, Maria onlar güzeldi
tabii.
Zaten.
İşte en büyük dört turnuva slamları en büyük dört turnuva diyoruz. Ondan sonra masterlar var. Bir tane bölümün Indian Wells'da olması güzel oldu. İlla ki slamlara bağlı değil. Onları da açıkladınız. Skor sistemini de arada sırada hafiften açıklıyorlar. Yani güzel bir ısıtarak tanıtım. Önlerine bir menü veriyorlar. Evet. Onu evet. Bence iyi başarmışlar. Prodüksiyon kalitesi yüksek. Bayağı beğendim onu. Yani bu gibi açılardan beğendim. Bir şanssızlığı yalnız dizinin. Hakikaten şimdi bu diziyi seyredenler bir tenis sever düşün. Bu oturdu 5 bölümü de seyretti. Avustralya'yı gördü 5-6 dakika televizyonda. Aa nedir bu falan. Bir bakayım ben bir tek Federer'e Nadal'ı Djokovic'i biliyorum dedi. Açtı baktı. Bu isimleri gördü. Şimdi aa kim bunlar bir seyredeyim diye açacak. Hepsi yenenmiş.
Evet.
İşte yani bu da ironik yani.
Çok çok ironik oldu işte evet. Arkadaşlar. Netflix, Curse, laneti dedikleri şey o. 10 tane oyuncu var. 5 kadın. 5 kadın, 5 erkek.
Ve bunlar boş oyuncular değil. Yani değil, bunlar tabii. Böyle alttaki değil. Kesinlikle değil. Ha şimdi ben kendi açımdan ama yani kendi açımdan. Bencil açımdan şu şekilde eleştirebilirim. Çünkü benim bulunduğum ortam ITF turnuvaları daha çok... İşte bizim Türk oyuncular genelde 100 ile 500-600 arası olduğu için Netflix dizisi bu gerçekleri hiç ortaya koymuyor. Galiba Kyrgios Efendi özel uçağıyla uçarken birkaç görüntü var, sahne var. İşte
yani Kyrgios'la başlamam kötü olmuş olabilir.
İşte Berettini tam Tomljanovic King Suite'de mi ne kalıyorlar? Room service getiriyorlar odalarına. Bedava şoförler götürüp getiriyor. Şimdi bunu seyreden bahsettiğimiz demin tenis sever de yani az seyreden tenis sever de bunu gördüğünde zannedecek ki bütün tenisler böyle. Hiç alakası yok. Yani bu ilk 50'nin ilk 60'ın hatta ilk 80'in dışına çıkın bambaşka bir görüntü çıkıyor ortaya. O gerçekleri yani bu finansal zorluk gerçeğini kesinlikle ortaya koymuyor bu Netflix dizisi. Ama niyeti de o değil zaten. Evet, yani evet. Sonuçta yani ben şahsen beğendim.
Göstermek istediği şey o değil. Aynen.
Evet, dediğim amacına gibi, ulaşan bir dizi yani.
Katılıyorum ama dediğim gibi hani çok takip ediyorsanız ben mesela yok yani izleyemedim gitmedi. Ondan sonra şöyle bir şey belki benim ilgimi çekerdi. Yani mesela tenisi çok seyredip seven bir insana daha insight, daha böyle samimi, içeriden, daha önce konuşmadıkları bir şeyleri oyuncularla konuşsalardı, mesela orada benim gibi bir kitleyi de yine de hani çoğunluğundan belki sıkılsam bile ya bak diyebilirdim. Belki yanlış bölümden de başladım. Dediğim gibi yani arada beş mesela bir beş daha gelecek, 10 bölüm evet. Olacak.
Jabber ve Sakkari'li bölümü seyret. Mesela bakalım onlara bakabilirim. Mesela Sakkari'nin antrenörüyle olan dinamiklerine falan biraz da
mesela o tarz şeyler ilgimi çekebilir. Ve işte evet. Arkadaşlar Sakkari gitti, Jabber gitti, Ayla Tomljanovic vardı o zaten sakattı gitti.
Berettini.
Ondan sonra Berettini gitti, Felix gitti. Yani
kimler?
Hepsi ya yani 10 dedim ki 5 erkek 5 kadın hepsi gitti ilk haftadan.
Ha, Felix bölümünde de şey var mesela şey konusuna giriyorlar Tony Nadal'ın. Niye ikisi onun box'ında oturmadı falan konusunda bayağı giriyorlar. Tony'nin kendisiyle de konuşuyorlar çok falan yani.
İyiymiş evet. Bak o güzel dediğim gibi. Yani evet. Belki de ilk bölüm beni kesti ama bakalım önümüzdeki şeylerde ne olacak. Şimdi o zaman kadın tarafında dediğim gibi yani az çok böyle bir tablo var. Eklemek istediğin bir şey var mı? Yok. Erkek tarafına geçmeden evvel.
Yok geçebiliriz.
Yok geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar erkeklere gelelim. Şimdi bugün güzel maçlar vardı.
Pardon Eda'cığım.
Lütfen.
Eda'cığım bu çiftlerde bir olay oldu biliyorsun.
Ne oldu?
Duymuşsundur. Alison Risk Amerikalı ve Frivirtova double çiftler oynuyorlar. Risk bir topa vuruyor, bir vole vuruyor. Rakibinin dizine çarpıyor top. Geri fileden üste geliyor. Alison Risk de sorry diyor, pardon diyor.
Hakem
pardon dediği için puanı diğerlerine veriyor. Çünkü hakem görmüyor dizine vurduğunu. O zannediyor ki raketle çevirdi.
Ya şeyi. O neydi o? Sen yap. Ben onu gördüm. Yani şeyini gördüm haberini. Ya evet. Bu hakem bunu nasıl görmüyor? Yani neyi görmüyorsunuz artık?
Evet yani beni hayrete düşüren o hakemin bunu görmemesi. Çünkü şimdi bak devamlı televizyondan izlemek başka.
Doğru şimdi televizyondan bir sürü şey kaçıyor.
Tenisçi olmak yani tenisçi olunca zaten bilirsin böyle topların dize çarpıp çarpmadığını. Sesten anlarsın. Görüntüden zaten anlarsın. Bir de her şey çok yakında oluyor. Alison Risk'in galiba Panova'ydı o oyuncu. O da orada ve hakem de bir diple, yani arada dörder beşer metre fark var. Hakem her zaman tenisi çok yakından izleyen birisi. Zaten işi o, çok yakından
evet,
izlemek.
Bir dikkat vermen lazım yani, bir zahmet.
Evet, sesten bile anlarsın zaten. Yani bunu nasıl kaçırdı hakem bilmiyorum. Bazen de hakemler, Alison Risk'i de seyretsin o klibi görmeyenler. Bayağı bir uzatıyor lafı ki Alison Risk aslında dünyanın en tatlı karakterlerinden biri. Yani şey yapmaz kolay kolay. O bile çileden çıktıysa hakikaten ciddi bir problem var orada. Galiba yalnız Alison Risk'i kontrol, yani çileden çıkaran olay hakemin verdiği standart ekstra. Ben böyle gördüm. Değiştiremem. Hayır, ben öyle görmedim. İşte supervisor çağırıyor. Supervisor diyor ki ben bakmıyordum o sırada.
Ama
ki
bir
ben
zahmet, ona da replay yok mu burada bir sürü? Yani o
İşte o kurallarda yok. Zaten problem orada. Hmm. Replay gelse kurallara 30 saniyede halledilecek iş. Ama supervisor'ın da o kortta otururken kalkıp ben görmedim bunu diye standart cevaplarla geçiştirmesi o komik evet. Tabii Alison Risk yani, oradakiler için komik değil o, ama evet. Dinleyenler için biraz matrak olan bir diyalog ortaya çıkardı.
Doğru öyle bir şey olmuştu. Ben de hani önüme düşenlerden hani,
yani rakibine vurduğu için özür dileyen oyuncunun evet. puan kaybettiğini ilk defa gördüm yani.
Gerçekten doğru bir evet. şey yani, enteresan bir nokta. Arkadaşlar şimdi erkek tarafına geçeceğiz ama geçmeden evvel şimdi Craig Tiley'i burada bir istifaya bir çağırayım. Bir dahaki şimdi erkek tablosunda daha net çağırmak gerekecek. Çünkü yani tamam, turnuvalarda böyle bir maç planları her zaman istenildiği gibi olmuyor. İşte mesela yağmur yağdı, ilk bir iki gün bir sürü üst üste çakıştı, anlıyoruz falan feşmekanda. Yani şimdi erkeğe geçince daha çok anlayacağız ama mesela bu Azarenka Zulin maçında da gece 2:30'da bitirdiler maçı. Yani bu bir oyuncunun gece 2:30'da falan maç yapması, gece 11'de falan maça başlaması. Yani bu kadar absürt bir şeyler olabilir mi? Bu planlamanın niye bu kadar yani umurlarında değil. Yani akşamları iki tane iki maçın olması zaten akşam seansında, eğer erkek maçı varsa zaten absürt. Çünkü erkek maçının en ortalama düşüğü 3-3,5 saat sürüyor gibi. Yani burada kadınlarda da bu oldu. Şimdi erkek tarafına geçtiğimizde daha da konuşuruz ama yani bu gece bu oyuncuları böyle ayakta tutmanın ben mantığını, şeyini hiç anlamadım yani. Hiç bilmiyorum.
Kesinlikle çok demin iki cümle söyledim. Tam yerinde. Yani erkekler maçı şu kadar sürebilir, kadınlar maçı şu kadar sürebilir. Yani bu senelerdir bu formül tekrarlanıyor. Başını duvara vurur gibi bir şey. Şimdi bir erkekler maçının 4 saat sürme ihtimali var mı?
Var.
Değil mi? Ben hatta 4 saat.
Hem de 4 yani anca 5 bile
olabilir.
Anca
5 bile olabilir. Ha, evet. 4 saat sürmeydi. 4 seti uzayan bir erkek maçı bile 4 saat sürüyor. Yani 4 evet. saat ben bir kere ayırıyorum erkek
evet.
maçına.
Bir koy kenara.
Zaten 7'de başlıyor maçlar diyorlar. 7'de başlamıyor maç. 7-16, 7-18 falan doğru. gibi başlıyor. Maç bitince de o oyuncuların maçtan çıkması, kortta konuşuyorlar.
Röportajı var.
Diğerlerinin girmesi
var.
Bir 30-35 dakika sürebiliyor. Bir kadınlar maçı da 3 saat sürebilir mi?
Sürüyor.
Şimdi ben 4 saat erkek diyorum. 1 saat ara diyorum. Başlangıçtaki 7-18'de başlama bir saat bir boş bir dakika koyuyorum. 3 saat benim karşıma 8 saat çıkıyor. Bu ama bundan daha fazla da olabilir bu arada. Bak biz 4 Tabii. saat 3 saat. 8 saat çıkıyor benim önüme değil mi?
Evet.
Ben şimdi 7'de başlarsam 7-11-11-3 sabahın 3'ü bu 8 saat. Evet. Yani bu çok fazla bir roket şey yapmak gerekmiyor, üretmek gerekmiyor. Yani bilimci olmak evet. gerekmiyor. Yani burada çok bence bunu neden yapmıyorlar bilmiyorum. Akşam seansını 1 saat erken başlat. 6'da başlat. O da yetmezse 5'te. Yani 2 evet. seans yap ama ikinci seansı 5'te başlat. Ya da şöyle bir şey yap. Gündüzliğin 12'de başlıyorsan 1 saat erken başlat. Followed by 3 maç koyarsın. O maçlar uzarsa o gün mecburen 6'da 7'de başlatabilirsin. Hemen ama. Yani akşam hemen akşam seansını başlatabilirsin. Veya kort değiştirirsin falan. Ama yani bu iş çözülene kadar birer saat erken alacaksın bunu.
Ya
akşam
değil mi? Çok
7
böyle
değil 6'da başlatacaksın.
Atla deve bir mesele değil yani.
Evet çok... 6'da başlatacaksın. Yani bu artık bu şey ya da ne bileyim şeye göre de yapabilirsin. Maç sayısına göre de yapabilirsin. Yani bütün maçları followed by koyarsın. Üçüncü maçtan sonrası akşam seansı sayılıyor dersin falan. Gerçi bu oyuncuların hoşuna gitmez çünkü dördüncü maçtaki followed by tam kestiremez saati. Tamam, not before yapabilirsin. Followed by, followed by, not before. Üçüncü maça not before üç dersin mesela falan, öyle bir şey de diyebilirsin. Evet. Ama yani sonuçta bunun çözümü var. Ama sanki yokmuş gibi hep akşam seansları 7'de başlıyor.
7 dediğin gibi 7'de de başlamıyor. Geldi, ısındı, şey yaptı. 7:30. Ondan sonra 7:20. Öyle
oluyor. Evvelki maçlar gündüz seansı erken bitmiş olsa da öyle oluyor. Bekletiyorlar, boş duruyor.
Evet, boş duruyor canım.
Evet.
Yani o yüzden bu hakikaten, yani kadında bunu göreceğiz. Erkekte bunun daha vahşi versiyonuna geçeceğiz. Önden bir giriş olsun diye şey yaptım. O zaman erkek tablosuna girmeden bir dakikalık bir ara verelim. Ondan sonra erkekleri konuşuruz. Oldu mu? Arkadaşlar tamam. Geliyoruz, görüşeceğiz. Arkadaşlar şimdi erkeklere geçeceğiz.
Eda pardon, lafını kesiyorum. Çok özür dilerim. Çünkü şimdi notlarıma bakıyordum. Şansa gözüme erişti. Ben demin yanlış söyledim. Zeynep'in yendiği rakibi sayı. En son Kuzmova için 102 numara demiştim. Hayır, 119 numaraymış. Pardon. Ha, okay. Yine çok iyi.
Yine
tamam,
çok
gayet canım. Güzel. Eski de ilk 50 zaten. Ama yine de o düzelteyim dedim. Yani o çiftler rankingi yanlışlıkla ona bakmışım. 119 aslında.
Tamamdır. Evet.
Pardon, bunu da böyle arada söyledik çıktık.
Tamam, bunu da söylemiş olalım. Şimdi arkadaşlar erkek tarafına geçiyoruz. Yine dediğim gibi bugün maçlar vardı, tamamlandı. Çeyrek finalistler belli. Yine aynı mantıkla gidelim. Ben bir çeyrek finalistleri söyleyeyim. Karen Khachanov, Sebastian Korda ile oynayacak. Stefanos Tsitsipas, Jiří Lehečka ile oynayacak. Andrei Rublev, Novak Djokovic ile eşleşti. Ve Ben Shelton da Tommy Paul ile eşleşti arkadaşlar. Şimdi çeyrek finalistler bunlar. Burada biraz farklı isimler var. İlk defa belki bu tarafta böyle daha önce duymadığımız, en azından Avustralya açığın çeyreklerinde duymadığımız isimler var. Şimdi ilk büyük turnuvanın 2022 şampiyonu Rafael Nadal'la bir başlayalım. Hatırlayacaksınız, hani kurası zor mu, kolay mı, görece zor vesaire diye konuşurken Rafael Nadal ilk turu geçti. İkinci turdan Mackenzie McDonald geldi onun karşısına. Onunla oynarken 3 sette kaybetti ama bacağında bir sıkıntı olduğu maç içinde açıkçası ortaya çıkmıştı. Sonra öğrendik ki bir sol bacakta bir lezyon oluşmuş. Adı da biraz böyle farklı bir şey. 6 ila 8 hafta kortlardan uzak. Yani Dubai'ye vesaire gidecekti 15 seneden sonra. O kısmı falan atladı. Yani bir iki ay kafadan yok Rafa. Rafa'nın dolayısıyla yani geçen senenin şampiyonu o şekilde şeyden elenmiş oldu. Zor mu kolay mı davasından ziyade maalesef yeni bir sakatlığı oluştu.
Evet. Nakashima'yla Draper'da ilk turu bile geçemediler.
Aynen, yani o hani çok büyük dertler çıkaracağını düşündükleri şeyler. Nakashima zaten McDonald'a yenildi. McDonald bunu geçti ama 3. turda Nishioka'ya yenildi.
O da galiba fizik sorunu yaşamış, sakatlığını yükseltmiş falan gibi McDonald'ın 3. maçta yani.
Sanki yani çok emin değilim. Böyle bir tweet okumuş olabilirim. Çünkü o maçı izlemediğim için şimdi hani ben şey yapmayayım.
Ben de. Evet.
Ondan emin değilim, yalan olmasın. İşte bu tarafta işte Khachanov çok iyi değerlendirdi bu bölümü. Yani çünkü mesela onun yolunda Tiafo vardı. Tiafo'yu geçti. Bence çok önemli bir adım Khachanov açısından. Ve buraya direkt çeyrek finale çıktı. Yani Tiafo, sonrasında Nishioka buraya geldi. Sebastian Korda, hatırlayacaksınız şeyin başında geçen hafta anlatırken, biliyorsunuz buraya hazırlık turnuvaları oluyor demiştik. Novak Djokovic ile finalde karşılaştı. Kaybetti, hatta daha yakındı diye de Djokovic maç sonu açıklama yapmıştı. Sebastian Korda burada çok güzel bir o formu devam ettirdi. Yani 3. turda Daniil Medvedev'i geçti. 4'te Hurkacz'i geçti. Yani bunlar çok değerli galibiyetler. Medvedev biliyorsunuz burada finalist. Hurkacz zaten önemli. Yani Hurkacz'la çok başa başladı. Özellikle son sette zaten tiebreak'le gitti o maç. Korda, sen hep Korda'dan Bahsedersin. Beklentin de yüksektir Korda'dan. Şimdi zaten geçen bir programda da hafifçe bahsetmiştik ama genel olarak şimdi Haçanov, Korda oyun tarzları, stilleri açısından şöyle bir değerlendirsen ki bence burada Korda çok daha zorlu rakipleri geçti. Yani Haçanov mesela Medvedev, Hurkaç'ı geçer miydi? Ben sanmıyorum ama Korda geçti. Yani Haçanov yukarısı daha kolay bence. Sen nasıl değerlendirdin? Medvedev'i yani bu kadar kolay mesela 3 sette bırakacağını düşünmüyordum. Ben daha dişli bir Medvedev. Açıkçası ben Korda'yı değil de Medvedev'i düşünmüştüm. Ama gayet güzel, çok iyi performans göstererek elendi. O yüzden senden hem Kachanov, Korda'dan ne beklemeliyiz? Hem Korda çok da böyle sporcu da bir aileden geliyor. Çok da gerçekten tatlı da maç sonu röportajları veriyor. Sevilesi bir tip. Biraz sen çünkü çok hep Korda'yı söylersin. Biraz senin ağzından dinleyelim.
Evet. Bence Korda'nın Haçanov'a karşı şansı yüksek. Hı-hı. Eğer bir tabii Haçanov daha çok daha fazla bu durumlarda bulunmuş bir oyuncu. Gerçi Korda'nın da ikinci haftaya kalmışlığı var bir slam'de önceden. Ama sonuçta tecrübe açısından Haçanov daha ağır basıyor. Güç üretme açısından da Haçanov daha ağır basıyor. Ama bacak çabukluğu, oyunda kalma, puanlar uzadıkça daha çok kim puan alır gibi sorulara veya bütün all court game'i kimin daha sağlam, fundamental olarak daha iyi oyuncu hangisi diye sorarsan bana, teknik olarak dahil, Korda derim ben. O yüzden ben şahsen Korda'nın şansını yüksek görüyorum bu maçta. Daha da ilerleyebileceğini düşünüyorum. Çünkü Korda hep üstüne katarak gidiyor oyununun. Yani 3 sene evinden daha 3 sene evinden daha iyiydi geçen sene mesela. Şimdi geçen seneden de daha iyi. Mesela fileye çıkıp bunda sükseli, yani başarılı şekilde yapabiliyor. Yani istatistikler ondan yana, fileye çıkma zamanlamasını iyi ayarlayabiliyor. Hem backhand'de hem forehand'de çok iyi hızlandırabiliyor topu. Mesela Haçanov backhand'de çok iyi hızlandırır topu. Çok iyi backhand'ı vardır. Forehand'de yüksek topu çok iyi hızlandırabilir ama alçak topu o kadar iyi hızlandıramaz. Hata bile yapabilir bazen. Onun için ben bütün, yani baseline rallileri böyle şeye dönüşürse, hani böyle bir düello 15-16 vuruşluk ikisinde çok koştuğu rallilere dönüşürse, ben Korda'nın şansını daha fazla görüyorum. Daha iyi court coverage, daha iyi Korda'da. Ve Korda'da şey de var. Yani kısa topu ben yakalarsam fileye çıkarım. Voleme güveniyorum. Mesajını, file önü oynama güveniyorum mesajını veren bir oyuncu Korda. Servis vole bile yaptığı oluyor. Haçanov o kadar değil. Yani Haçanov o kadar değil. Fileye gelmekten korkan biri değil Haçanov ama o daha çok baseline'ci bir oyuncu. Güçle işi bitirmeye çalışan bir oyuncu. Bence çok güzel maç olacak. İnşallah umarım ki yorgunluk veya sakatlık bu maçta faktör olmaz. Evet. Çünkü Haçanov da bazen yorgunluk veya sakatlıktan maçı bıraktı olabiliyor. Servis konusunda Haçanov biraz daha ağır basıyor. Güzel, yani şey bir maç. İlginç balansı olacak.
Evet, bu maçlar yarın. Mesela evet. Az önceki o dediğimiz Pegula, Azarenka, Ostapenko şey maçlarıyla, dur söyleyeyim adını, Rybakina maçları. Onlar
sınavına
yarın.
Bakarken. Evet. Sana bakarken şeyi de söyleyeyim, ya Korda, sen demin değindin zaten, hani bilmeyen için, Korda'nın ailesi, bütün ailesi çok yani sportif bir aile. Kızları da dünyaca tanımış.
Değil mi? Onlar golfçüymüş herhalde. Golfçü. Ben onları bilmiyordum.
Babaları da 1990'larda yani slamlerde yarı final oynayan Sampras'la bir maçı vardı galiba.
Evet, burada şampiyonluğu da var.
Şampiyonluğu var. Avustralya'da var bir tane. Bir de Sampras'ta bir dördüncü tur Amerika açık mı, Avustralya açık mı, 96 veya 97 bir maçı var. Hayatımda gördüğüm en yüksek kalite maçlardan biri Pete Sampras'la. Son sette süper. Korda kazanıyordu hatta 5. sette. Yani
evet, güzel
bu arada yani. şu andaki antrenörü de Stepanek.
Yani şu anda Korda'nın antrenörü
Radek Stepanek'in koçu zamanında. Yani o gençken koç olarak Korda'yı almıştı kendisine.
Babası güzel. Yani.
Evet.
Aha, çok enteresan.
Babası onu öldürür. Babası Stepanek'in koştuğunu yapmıştı. Evet. Ne kadar yaptı bilmiyorum ama yapmıştı. Onu hatırlıyorum.
Doğru. Yani. Şimdi de o onun şeyinde baksın da ya. Çok güzel bir şey bu tenis. Gerçekten insan hani içinde dahil olmak çok keyifli olsa gerek gerçekten yani sporcu olmak müthiş bir şey. Dolayısıyla Khachanov korda. Şimdi alt tarafta arkadaşlar.
Müstacığım pardon yine
yok,
bir lafı sen biliyorum böyle bir şeyle gitmeyi sevse senin kabusun olacağım şimdi. Çünkü şu
yok,
lafın
estağfurullah.
Şu lafın bana şunu getirdi aklıma. Yani diyorsun ya işte bu tenisin içinde olmak böyle falan hakikaten çok enteresan. Şimdi mesela Zeynep'ten bahsetmiştim şeyin başında. Janina Wickmayer'le oynadı demiştim. Bu 12 numara, eski 12 numara falan. 2011'de Paris'te kapalı kort WTA turnuvasında GDP Suez'de adı. Ben Wickmayer'in Petra Kvitova ile maçını seyretmiştim. Ya çeyrek final ya yarı final. Yani o Wickmayer'in ilk 20'de ilk 30'da olduğu senelerdi. 2010-2011. Müthiş bir maçtı ve kliplerim ve resimlerim var o maçtan benim. İşte maçtan sonra Wickmayer'e gittim dedim güzel maç dedim. Ben seni çok uzun süredir izlerim. Takdiri çok sevindi. Çok hoşuna gitti falan. Söyledim bahsettim. Aa bilgisayarı burada mı falan diye soru yok dedim. Neyse sonuçta konuştuk fakat şunu söyleyeyim. Yani bu şey için de geçer bu arada. Finalde oynadı Kuzmova için de geçerli. Yani bu oyuncuların Wickmayer'in mesela Zeynep'e karşı 6-4, 4-6, 6-4 2 saati geçen bir maç oynadılar. Vücut dili, profesyonelliği örneklikte her puana asılıyor. Hiç duygusal yönden ne çok yüksek yaşıyor ne çok alçak yaşıyor. Yani bu oyuncular artık profesyonelliği kapmış oyuncular. Her seviyede bunu görüyorsun bu tecrübeli oyuncuları gördüğün zaman. Yani evet. Ufak tefek hesapları bırakıyorlar. Tamamen şeye odaklanmışlar.
Çok değerli zaten o.
Evet böyle şeyler ve işte Korda böyle biriydi. Ya baba Korda böyle bir oyuncuydu. Çok böyle çok bağırdığını veya çok üzüldüğünü falan görmezdin. Steady giderdi kortta. Oğlu da öyle.
Evet,
Sepp Korda da öyle. Yani bir avantajı var. Böyle bir aileden gelmenin bir avantajı var. Korda için de bir avantajı var.
Gerçekten güzel eşleşme. Şimdi tablonun alt tarafına geleceğiz arkadaşlar. Stefanos Tsitsipas, Jiří Lehečka. Lehečka 21 yaş Çek. Daha önce hiç izlememiştim. 70'lerde yani yalan olmasın ya 71 ya 77 rankingleri. Netflix laneti dediğimiz Felix Auger-Aliassime'le Netflix'te Felix de vardı. Onunla oynadı. Onu yendi. Bir önceki turda Cameron Norrie'yi geçti. Lestien ve ilk turda da kimle oynamış? İnşallah bu tablonun şu küçüklüğü arkadaşlar inanın gözümden değil şeyden dolayı.
Ya bunu da söyleyelim bu arada Avustralya açığın resmi sitesinde.
Evet.
Avustralya açığının resmi sitesindeki print edebileceğiniz tablo karıncalar yani evet. İnanılır gibi değil. Yani, bunu nasıl çözemiyorlar evet. Anlamıyorum.
Şimdi normalde yani. İşte ben Craig Tiley'i yine istifaya çağırıyorum. Yani bir web sitesini güzel yapamıyorsun. Sen ne biçim
haklısın.
Direktörüsün.
Çok basit bir şey olması
evet,
lazım.
Evet normalde oraya PDF versiyonunu koyuyorlardı arkadaşlar. İndiriyorduk çakır çakır görüyorduk. Yani şuradan göreceksiniz bunu normal bir insanın görme tamam. Benim de biraz yakında problemim başlamış. Onu şey yapmıyorum ama gene karıştırmışım. Lestien'le oynayan Cameron Norrie'miş. Lecheka, Borna Coric, Eubanks, Cameron Norrie, Felix Auger-Aliassime ve şimdi Stefanos.
Sağlam.
Evet. Sağlam bir yerden gelmiş. Stefanos'a bakalım. Ya benim işte hayal kırıklığı maçım Yannick Sinner'le yaptığı maç. Yani Yannick Sinner tarafından hayal kırıklığına uğradım.
Ben
çok
de.
Daha başka bir performans bekliyordum Yannick'ten. Açıkçası Tsitsipas Yannick Sinner'i geçti. Grigspor'u geçti. Hijikata'yı geçti ve Quentin Hayes'i geçti. Şimdi tabii ki artık burada 3 defa yarı final görmüş bir isim Stefanos Tsitsipas. Doğal olarak tecrübeli falan ama ben açıkçası Yannick Sinner'den çok daha yüksek daha bir performans bekliyordum. Şimdi Tsitsipas Lehečka yaş 21, Tsitsipas 24 bu oyuncunun ilk Grand Slam çeyreği ama ben biraz açıkçası korkmuyorlar da bu yeni nesil oyuncular hem de kaybedecek bir şey de yok ama Tsitsipas için kaybedilecek şeyler var. Yani çünkü buradan çok rahat yarı finalden finale gidebilirim hesapları da yapıyor olabilir. Bu eşleşmeyle ilgili ya da tablonun bu tarafıyla ilgili bir şey söylemek ister misin? Yani mesela Felix'in buradan çıkamıyor oluşu artık mesela bir atlama bir Grand Slam'larda bir sıçrama yapmaları gereken noktalarda artık o sıçramaları mesela yapamıyorlar. Yani aynı şeyi ben Şapolo, gerçi Şapo öbür tarafta herhalde turnu şeyin tablonun öbür tarafında kaldı. Burada şu an göremiyorum ama eğer buradaysa mesela Şapo da elendi. Felix de burada elendi gitti. Yani bu iki çocuk, iki oyuncu böyle birkaç yıldır hani izliyoruz. Hep böyle bir aşama geçecekler, bir sıçrama yapacaklar. İşte bir, o sıçrama ne? Çeyrekler, yarılar. Oralara bir türlü bir sebepten gelemiyorlar mesela. Sen ne düşünüyorsun?
Şapovalov daha belirgin bir örnek bu
Evet, daha
söylediğinin.
belirgin ama mesela
Daha
Felix'in,
Felix'in şeyi
mesela
var. 1
Felix
2
2022 çok iyi kapattı Felix. Yani hem Davis kupası hem o aldığı turnuvalarla artık mesela iyi de başlamışsın. Bir yani sen Felix olarak bence burada bu Lehçka'yı yenmeliydin yani. Şey olarak değil. Ben beğendim. Son seti seyrettim. Çocuğu çok beğendim ben, Çek oyuncuyu. Ama hem tecrüben ondan daha fazla, hem o kaç yıldır seni bu şeylerde izliyoruz. Bence yapmalıydı. Yani o sıçramayı bir türlü yapmadı, yapamadı. Benim bu tablonun burasıyla alakalı görüşüm bu. Senden alalım. İster Sinner, ister Leçka, Tsitsipas, Felix, nasıl istiyorsan ortaya karışık. Senin bu bölümle
Yok
ilgili yorumunu alayım.
sen birçok şeyi gayet güzel söyledin. Ben Tsitsipas Lechka maçında net favori Tsitsipas görüyorum.
Tabii.
Tabii ki yeni nesil falan fışman, ama kaybedecek bir şey yok konseptine ben pek inanmadığım için.
İnanmaz mısın?
Çünkü tam aksine onun şu anda aklında oluşan bir para miktarı var kazanacağı, eğer Tsitsipas'ı yenerse. Onun için çok büyük bir şey ifade ediyor eminim ki.
Ha,
O para
doğru.
miktarını alamayacağım kaybı vardır, korkusu vardır en azından. Puan alamayacağım puanlar korkusu vardır. Yani kaybedecek bir şey yok. Maç var. En
Title
azından
olarak.
kaybedeceğim maç var.
Dur, parayı da
O
söyleyeyim. Çeyrek final. 555.250 dolarmış.
Evet, şimdi
Çok büyük para değil mi yani?
Tsitsipas için herkes için büyük para.
Doğru, büyük
Tsitsipas
para.
için de büyük paradır muhakkak, ama o
Evet.
kadar da değildir. Ama
Doğru.
Lechka için çok büyük paradır.
Doğru,
Yani
çok büyük para ya.
onun için
555 bin dolar.
yani
Vay
o işin
canına.
ucunda kaybedecek şeyi var. Bir de
Var.
yani ilk fırsatı var. Kariyerinde ilk defa bu kadar ileri gitme fırsatı var. Bir sürü şey var. Yani belki sponsorlar bulma ihtimali yüksek. Yani kaybedecek bir şey en azından, bir skorboardta kaybedilecek bir maç var en azından. Ama her şeyi bir kenara bırakın. Ben maalesef tabii şimdi fazla bir şey demek istemiyorum. Çünkü maalesef Lechka'yı da bu turnuvada hiç izleyemedim. Diğer izlemediğim bir oyuncu da o. Çok meşgul bir hafta geçirdiğimden. Ama önceden biliyorum ve yükselişte olan bir oyuncu ve potansiyeli iyi olan bir oyuncu ve beğenilen bir oyuncu. Yani Lechka benim de şahsen beğendiğim bir oyuncu, ama şu mertebede Tsitsipas'ın
Estefanos.
ağır basacağını tahmin
Evet.
ediyorum ve bence Tsitsipas Sinner'e karşı da iyi oynadı.
İyi
İyi bir
oynadı, iyi.
performansla
Tabii,
oynadı, evet.
kesinlikle. Yani işte
Evet.
dediğim gibi burada 3 defa yarı final görmek öyle şeye atılacak bir tecrübe değil. Artık işte pişti. Ama bakalım, bazen de çok absürt bir anda kontak kapayabiliyor bazen, anası babası çok devreye girerse. İnşallah onlar belli bir şeyde durur da Sipas, çünkü işte yukarıdan Korda gelse, hani Korda Sipas'ta çok keyifli bir yarı final
Keyifli bir
eşleşmesi
maç.
olur.
Orada da aynı şeyi diyeceğim yalnız.
Değil
Bence
mi?
artık burada Tsitsipas'ın finale çıkmaması hayal kırıklığı olur kendi adına
Değil
yani.
mi? Yani
Buradan net
işte
çıkması lazım Tsitsipas'ın finali. Bu formla
doğru.
ve böyle bir fırsatla,
Tecrübe ve
evet.
fırsatla gerçekten. Şimdi arkadaşlar tablonun alt tarafına geçeceğiz. Şimdi bu tarafta biliyorsunuz Novak Djokovic'in tarafı bu. Novak Djokovic Andrei Rublev ile eşleşti. Ben Shelton, Tommy Paul. Bu arada şimdi Ben Shelton, Tommy Paul, bunlar iki Amerikalı. Öbür tarafta da Korda var. Üç Amerikalı. Düşünebiliyor musunuz? Yani 8 tane oyuncudan 3'ü Amerika erkek.
Evet.
Acayip bir yüzde yani şu noktada. Hani kaç zamandır hep işte yani Amerikalı erkek oyuncular ya da kadın oyuncular pek işte Sampras, Agassi, o ışıltılı dönem, Andrew Dick, ondan sonrasında böyle bir gençleri vardı ama çok böyle bir yerlere gelmiyorlardı. Gelmeye başladılar. Şimdi bugün bir şey okudum. Bu yeni pazartesi günü açıklanacak listede ATP'de ilk 50'de Amerikalı oyuncuların oranı %20'ymiş.
Evet.
Yani düşünsenize 50 tane oyuncudan 10'unun Amerikalı olduğunu, erkek.
USTA son 10 senedir belli başlı
Müthiş.
pozisyonlardaki ana antrenörleri efektif antrenörler koyarak, yani göz önünde olan reklam satabilen antrenörlerden ziyade işi iyi bilen, ciddiye alan, yabancı da olsa bu arada, yabancı kökenli de olsa antrenörleri kilit noktalara aldılar. Center'ların çok modernleştirdiler ve Amerikalı oyunculara yardımı çok arttırdılar. Yani USTA programında olmayan Amerikan oyuncular bile USTA center'lara gidip mental coach'la session'lar yapabiliyor mesela.
Müthiş.
Hatta para vermeden. Yani ne şuna demek istiyorum. Yani USTA imkanlarını bütün Amerikalılara sunuyor. Kendi center'larında düzenli antrenman yapmayanlar da dahil buna bazen. Bunu Amerikalı sistemde olan iki tane ayrı koç, bir tanesinden ben şahsen duydum, bir tane de podcast'te dinledim, Dean Goldfein. O da söyledi. Yani hakikaten ciddi bir önem veriyorlar son 10-15 senedir diyeyim. Hemen Radik'ten sonra değil de olsa 2010'ların başından beri diyeyim. Ve yavaş ve şimdi meyvelerini almaya başladılar. İşte yani hani sistem diyoruz ya, bu sistem illaki 2 artı 2 eşittir 4, 4'ü 3 ile topla eşittir 7 şekline gitmiyor. Bu böyle yavaş yavaş oturtarak sayıları arttırarak ve havuz büyüterek. Yani bunlara dayalı bir sistem başarılı meyvelerini vermeye başlıyor.
Kesinlikle, gerçekten. Mesela burada 3 tane erkek saydım ama yalan olmasın, round 16 mıydı? Bir öncekinde miydi? 8 tane Amerikalı erkek vardı. Yani evet. Düşünsenize, sadece tabloda 8 erkek yok. Buraya evet. Kalan 8 tane erkek var. Yani acayip bir şey, dediğin gibi.
Acayip. İşte. Üniversite tenisine de bu koordinasyon çok yükseldi bu arada. USA, eskiden evet. Düşmanlardı. ITA ile USTA birbirine düşman görürdü kendilerini. Ama şimdi aradaki koordinasyon ve işbirliği de yükseldi. Yani iyi bir tenisçilerin faydalanabileceği, olanaklardan faydalanabileceği iyi bir ortam kurulmuş durumda Amerika, USTA'nın kurduğu sistemde. Ama tabii belli eyaletlere de gitmek zorundasınız. Yani Florida, Texas veya New York. Yani ne bileyim, kafamdan atıyorum, Oklahoma eyaletinde yaşayıp bundan faydalanamazsınız yani.
Anladım. Yani belli başlı yerlerde center'lar var.
Tabii taşınmak gerekecek falan feşman. Ama olanaklar var. Yani var, duruyor.
Okey. Şimdi bu eşleşmelere girmeden önce özel bir bölüm ayırmak isterim Andy Murray'e. Arkadaşlar, yani kendisini biliyorsunuz, çok seviyoruz. Yani ben çok severim zaten Andy Murray'e. Özel bir yeri var benim açımdan tenis dünyasında da, duruş itibariyle de, yani açıklamaları itibariyle de. Andy Murray ilk turda Matteo Berrettini'yi geçti. 5 saate yakın mıydı? 5 saatlik bir maç. İkinci tur Thanasi Kokkinakis. 5 saat 45 dakika.
Yani ikisi de birbirinden müthiş maç.
Müthiş maçlardı gerçekten. İkisi yani de. Biz neden tenis, ya bir insan mesela neden tenisi sevebilir? Yani mesela hiç tenise ilgisi olmayan bir insanı gerçekten seyrettirin, şey, fan olarak çıkar ya. Yani bu kadar mı böyle işte pes etme, tekrar kendinle savaş, ayağa kalk.
Eda. Yani. Lafını da kesiyorum. Hani dizilerden bahsediyoruz ya. Andy Murray'in de Prime'da, yani Amazon Prime'da çok güzel bir dokümenteri var. Yani sakatlık dönemlerinde yaşadığı çileleri anlatan güzel. Hani bir tenise ilgiyi arttırmak için bunu da söyleyelim de görmemiş olsa.
Kesinlikle doğru. Prime'da görmeyen var ama onu da seyretsin. Türkiye Prime'da var mı? Var da herhalde. Sanki gördüğüm gibi ama emin değilim. Ama var. Zaten YouTube'dan falan da
buluyor
çıkıyordur.
Zaten.
Buluyor. Arkadaşlar, yani 5 saat 45 dakika müthiş maçlar. Son tabii biliyorsunuz 2019'da Andy Murray burada o sakatlık kalçasından kaynaklı şeyde burada açıklama yapmıştı basın toplantısında. Çok ağrım var, yani normal yürüyüşüm bile çok zor, herhalde bırakacağım falan diye. Hatta böyle ona arkadaşları goodbye şeklinde ATP ve WTA'den insanları, oyuncuları toplayıp bir veda videosu falan bile yapmışlardı. Gözyaşları içinde burada basın toplantısı. Sonra biliyorsunuz işte ameliyatlar ve pes etmedi. Çok gerçekten zorlu bir yoldan kendisi inandığı için. Yoksa bir sürü spor yorumcusu, yani Mats Wilander'dan tutun Petkeşlere kadar, yalan olmasın yani şey diyenler vardı. Yani wild card veriyorlar turnuvaya. Niye veriyorlar canım? Yani artık hani onun da yaşı, çünkü 35-36 biliyorsunuz. Gençlerin önü açılsın falan. Halbuki karşınızda gerçekten pes etmeyen, yani bir şampiyon ne demek? Mesela sporda bir şampiyonluk sadece o kupayı bir fiziken kazanmak mıdır? Yoksa bir karakter özelliği midir? Yani pes etme, elinden gelenin en iyisini yap, maksimumunu yap. Yani insanlara ilham ol, kendi sınırlarının limitlerini genişlet. Yani bunları görebileceğiniz bir örnek Andy Murray. Ve bu maçlar, özellikle bu iki maç müthişti. Yani tenise böyle hani tekrar bir aşık olursunuz. Yani tekrar izleyin, bir daha aşık olun. Tabii şöyle bir şey oldu. 5 saat 45 dakika doğal olarak işte 5 setlik maç. Sabah 4'te biter mi? Yani ve bir kere tuvalet molası verebiliyorlarmış. En son gece 3'tü. Andy Murray hakeme diyordu ki, yani Ben burada bir kere tuvalete gittim. Gece 3 oldu. Hala oynatıyorlar. Tuvalete gidemiyorum. Burada bol kitler, çocuklar. Yani o top
Ya
toplayıcılar.
şimdi orada
Sen
supervisor niye devreye
derken.
girmez? Yani
Aynen.
evet.
Ve tabii hakem diyor ki hani ben orada mesela aslında Eve Azdıraki'de tecrübesiz bir
Kuralı
hakem
uyguluyor.
değil. Kuralı uyguluyor
Evet.
ama gerçekten dediğin gibi süpervizöre diyebilir ki ya 6 saate yakın maç oynuyorlar. Ve artık gece 3 oldu. Bir kere daha tuvalete gitsin de denebilirdi. Yani ya
Tabii.
şey yapıyorlar burada. Ya %100 uyuyacağım. Ya da işte sen gittin tuvalete 15 dakika gelmedin uyarı vermiyorum. Arası bir yerdeler. Yani bu tabii gece 4'te bu iş biterse bir sonraki güne ne olur? Ne kalır? Bu oyuncularda hal kalır mı? Gibi bir sürü argüman. Yani gece 4'te maç mı biter? Andy Murray dedi ki ben çocuğum olsa top toplayıcı. Hani bu saatte bana 5'te sabah gelse eve biz maçtan geldik diye. Hani bu benim için kabul edilebilir bir şey değil.
Evet.
Değil mi? Yani o burada aslında konuşulabilecek, düzeltilebilecek çok nokta var. Yani ben hani genel bir çerçeve çizdim. Şimdi senden de yorumlarını alayım. Ya bu olacak iş değil. Hangi sporda var ya? Yani bir bunun körfi zamanı tamam arkadaşım başlattık da biz 11'de ya da 10'da bu maçı. Ya artık gece 1 hadi max 1 bile fazla da hadi tenis çok şey. Bir de ben bunu bitiriyorum. Yarın bu insanlar gelecek bir daha başlatacağım. Bu yani hiç mi yapılamaz? Hadi arka arkaya geldi diyelim. Sen ne
Tabii.
düşünüyorsun? Yani çünkü
Tabii.
sonraki maç Roberto Batista Agut maçı. Yani o maç zaten Roberto Batista Agut biliyorsunuz seyredenler. Yani dünyanın en
Yenmesi çok
dirençli,
zor. Evet.
en dirençli, en böyle hani sabırla sizi çatlatabilecek, böyle maça asılan, hiç böyle bir
Puanları
dakika
uzatan.
uzatan, bir dakika disiplinden ödün vermeyen, ya düştü falan demeyeceğiniz bir oyuncu. Sen zaten sabah 4'te daha korttan çıktın. Bir gün daha 8 saat sonra bir de Andy Murray jimde diye sanki çok büyük bir şeymiş gibi gösteriyorlar. Yani adam
Tabii.
perişan.
Cimene niye gitti? Ama tabii bütün gün buz
Tabii
banyosu
buz
yapmış zaten. Bir
banyosu
de
yani
zaten
vücut.
sen maç dörtte bittiği zaman onun otel odasına girişi falan 6:30-7'yi buluyordu.
Yedisi.
Çünkü masajlar yapacak maçtan sonra, recovery yapacak,
Röportajlar var. Bir basın
röportaj.
toplantısına gidiyor oradan. Değil mi?
Basın
Gidiyor. Prese
toplantısını
gitmek
zaten duydum.
zorunda.
Basın toplantısı duydum. Onu şey kesmişler. Demişler ki artık
Ha,
orada
artık
o
git.
saate kalmış olan medyacılara. Korttan çıkarken bir zone gibi bir yer var. Orada ayakta sorun sorularınızı, ayrı bir basın toplantısı yapmayacağız demişler. Onlar da kabul
Çok
etmiş,
şükür.
anlayışla karşılamışlar.
Çünkü
Ama
oradakiler de perişan. Saat dört ne demek?
o da sonuçta belli bir vakit almıştır. Yani o ne toplam 10 dakika kesmiştir o vakitten. Demek ki sabah 6:30 değil de 6:20 geçe girmiştir yatağa. Yani ne bileyim, tabii zor bunlar. Senin dediğin, demin dediğin
Ya
çok
ne
doğru.
diyorsun? Bu ne
Belli bir
ya?
saat. Belli bir
Ne?
saatte zaten bunu önceden konuşmuştuk şeyde, bir yarım saat evvel.
Evet.
Hatırlar dinleyiciler. Yani bunu 7 yerine 6'da başlat akşam seansını. Daha da olmazsa 5'te 5. Yani erken al, bu iş çözülene kadar benim anlamadığım hiçbir şey yapılmıyor. Senelerdir bu problem tekrarlıyor kendisini ve aynı şekilde hiçbir değişiklik yapmadan devam ediliyor bu programa. Ya senin dediğin de mantıklı mesela, gecenin bir saatte de
Evet,
ki
bir bitiriyor.
gece 12'yi veya gece 1'i geçtiğinde
Hadi bir de çok
hangi,
da hadi.
mesela saat 1'de hangi set oynanılıyorsa o set bitiminde maç tatil olacak. İkinci set mi olur, üçüncü set mi olur bilmiyorum. Beşinci sete gelmişlerse gece 1'de tamam, artık o seti bitirsinler, maçta bitsin. Ama Murray ile şehir maçında olduğu gibi galiba gece 1 olduğunda daha ikinci
Daha
setteler
çok
miydi neydi?
erkendi
Yani
tabii. Çok şeydi.
o set bittikten sonra tatil. Yani o hemen saat 1'de cart diye kesme. Ama de ki o saat 1'e geldiğimizde hangi set oynanıyorsa, 3-3 mü, 2-2 mi, 4-4 mü skor, o set biter bitmez bitiyor. Geri kalan setleri yarın oynayacağız. Yani bu da olur yani.
Olacak işte sonra işte Craig Tiley'e sormuşlar. Ben buradan boşuna istifaya çağırmıyorum arkadaşlar. Bunda demiş hani şey yapılacak bir durum yok.
Burnundan
Ben
kıl aldırmıyor, değil
görmüyorum.
mi?
Aynen yok
Evet.
hiç diyor. Zaten geçen seneki rezalette de aynı şekilde sıvışmıştı. Burada da demişler ki ya dört oldu oyuncular perişanları oynuyor. İşte bunda öyle çok bir scheduling'de ne diyor programlamada bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Sen düşünmüyorsun da adam öbür gün Batista Agut'la anca bir set alabildi. Yani
Craig Tiley'nin
velhasıl
bütün bu senelerdir olan skandalları yaşayabilmesi için, üstünden gelebilmesi için çok güçlü bir pozisyonda olması gerekiyor tenis Avustralya'nın,
öyleymiş
ve büyük
demek
bir
ki.
ihtimalle de öyle bir pozisyonda. Çünkü bu kadar yani bu kadar gafların üzerine hala bu kadar az
Evet.
eleştiriyle veya ne
Hiç
bileyim
geçilmiyor
devam
yani.
edebilmesi ve bu
Evet.
kadar da burnundan kıl aldırarak konuşması zaten beni kimse buradan yerimden edemez.
Edemez.
şeyine, tavrına girmiş durumda olduğunu da gösteriyor demek yani. Evet.
Şimdi buna bir o şey ayırmak istiyorduk. Bunu geçtik. Neyse, Roberto Bautista Agut o maçı kazandı. Sonra Tommy Paul ile oynadı. Tommy Paul aşağıdan geldi. Yani Casper Ruud'un olduğu yerdeydi. Arkadaşlar, Casper Ruud biliyorsunuz yani bu turnuvada da kadınlarda da nasıl 1 ile 2 Ons Jabeur Iga gitti. Burada da Rafael Nadal'la Casper Ruud, yani gene 1 ile 2'ler gitti. Casper Ruud yani hiçbir varlık gösteremedi. Kaçıncı maçta gitti? Daha ikinci turda gitti. Ama onun şöyle bir şeysi vardı. Yani açıklaması bana garip gelmişti de. Şöyle
Netflix'e
demişti.
çıktı o da, değil mi?
Casper Ruud Netflix'te var mı emin değilim ya.
Var,
Sanki
var,
var mı?
var.
Ben çünkü
Var.
hani biliyorsun izlemedim, ben fikrim yani o
Var.
resimlerde
Evet.
Casper Ruud var mı emin değilim. Şöyle bir şey demişti. Yani tam ben kabaca söyleyeceğim.
Tabii.
İşte ikinci haftaya kalırsam başarmış olurum. Yani çünkü bu turnuvada daha önce bir şeysi yok. Zaten artık böyle her girdiğim turnuvada, yani Grand Slam için söylüyor, final yarı final görmeyi beklemiyorum. Yani kardeş, senin yerine biz mi heyecan yapalım? Biz mi hırslanalım? Ben anlamıyorum ki. Böyle yaparsan tabii doğal olarak ikinci turda Jenson Brooksby yendi. Ki biliyorsunuz bakın işte o da bir Amerika. Sonra Tommy Paul iki Amerikalı oynadı. Oradan Tommy çıktı. Batista Agut'u geçti. Ve yukarıdan Ben Shelton geldi. Ya bu gencecik bir çocuk. 20 yaş, kolej tenisinden gelmiş. 6 ay önce profesyonel olmuş. Daha Amerika'nın dışına ilk
Ama
defa 3 hafta
seyredenlerde
önce
heyecan
çıkıyor.
yaratan biri.
Yaratıyor. Ben
Seyredenlerde heyecan.
çok az bir kısımlarını hep izleyebildim onun. Hep son setlerde bir bölümleri. Çok da böyle enerjik, pozitif bir şey. Dolayısıyla bu Ben Shelton'ı bir tam izleme açısından, benim açımdan güzel bir eşleşme oldu.
Tabii.
Yukarıda da Djokovic, Rublev. Şimdi bir Djokovic, Rublev'e de bir iki cümle edeyim, sonra sana söyleyeyim, oradan bitiririz.
Tabii.
Djokovic'in biliyorsunuz bu hamstring, sol bacak çekiyor, çekmiyor davası var. İlk bir iki maçta gördük ki şöyle anlattı. Mesela ilk başta başlıyorum, bir şey yok. Biraz oynuyorum, ağrı var. İşte bir fizyo geliyor, bir ağrı kesici alıyorum, devam edebiliyorum şeklinde. Djokovic bunu gayet idare edebildi. Yani hani ona şu ana kadar bir stres yaratacak bir oyuncu gelmedi. Karbeyaz Bayana'yı, Kokart'ı geçti. Dimitrov
Tek
bir set alamadı. Yani set
stres,
alamadım Dimitrov.
tek stres yaşadığı anda da gayet güzel hareket etti
Değil mi?
Djokovic. Dimitrov'a karşı ilk set tiebreak'e
Evet.
gitti. Bir
Evet.
set puan oynadı Djokovic. Kesinlikle sakat makat görünümü yoktu Djokovic'te o
Yoktu.
set puanını oynadığında. Yani her
Aynen.
topa yetişti. İnanılmaz bir topa yetişti. Bu tek bacakla oynuyor lafını ben çok abartı buluyorum. Çok fazla dramatik buluyorum. Acı var, o çok belli, bacağında acısı var, ama
Acısı
tek
var, evet.
bacakla da oynamıyor Djokovic
Tabii.
ve bunun en büyük ispatı da Dimitrov'a karşı tiebreak'te oynadığı puanlardır. O bacağının en ağrıdığı zamanlarda, periyodlarda bir tiebreak oynadı. Set puanını kazandığı set puanı gidip izleyin. Tek bacak üstünde oynayan bir oyuncu o öyle hareket edemez. Ama ciddi bir acısı olduğu belliydi ve zorlandığı çok belliydi. Ama Djokovic böyle çok profesyonel, böyle şeylerle başa çıkabilir. Hatta böyle şeyleri motivasyon içinde kullanabilir. Zaten Djokovic'in en takdir ettiğimiz yönlerinden biri bu profesyonelliğe yaklaşımı. Ama bugünkü maçından sonra bu arada hiçbir acım, bugün hiçbir şey
Mesela
hissetmedim
bugün bir
dedi.
şey hissetmedim
Evet.
dedi. Ki
Evet.
gördünüz, Alex de Minaur kabus ilk defa karşılaşmış. Ben de daha önceden karşılaşmış olabileceklerini düşünmüyorum ama ilkmiş. Yazık yani 6-1,
Djokovic
6-2,
herkes için kabus, o tablonun o tarafında herkes
6-2,
için kabus.
6-1, 6-2. Resmen Alex de Minaur hani gitmiştir böyle yüzünü yastığa kapatıp ağlamış olabilir. Çok acıklıydı. Yani bütün genel performans açısından
Klinik
bugün
verdi. Djokovic klinik verdi.
çok
Evet.
kötüydü ya ben.
Ücretsiz klinik
Aynen.
verdi.
Yani Alex de Minaur için üzüldüm ama tabii Djokovic'i böyle iyi seyredince ben beğendiğimden
Ben de, ben
biliyorsunuz.
de. Evet.
Dolayısıyla ben severim. Şimdi Rublev'le oynayacak. Yani Rublev'cim seni seviyorum biliyorsun ama bu Djokovic karşısında yani senin zaten şansın yok. O açıdan yani sakatlanmadığı müddetçe Djokovic hani böyle maç uzar, Allah korusun bacağına daha kötü bir şey olur
Puan
falan
esnasında
feşmekan.
koşamayacak hale geldiği
Ha.
şekilde diyelim ona.
Aynen
Evet.
doğru dedin. Yoksa buradan Djokovic'i zaten buraya yazdık. Ha, Rublev bugün Rune'yi yendi. Ben mesela Rublev'in Rune'yi yenmesini Rublev açısından bir başarı olarak görüyorum. Çünkü bence
Yeniş
Rune
şekli.
yeniş şekli.
Yeniş şekli,
Yani
yani
yeniş
geriden
şekli.
gelerek
Evet.
yenmesi. Evet.
Çünkü bu 5-2 geriye düştü ya. Yani 2-5 gerideydi. Sonra tiebreak'e getirdi. Tiebreak'te 0-5 gerideydi falan. Oralardan gelip Rune ki 2 maç puanı falan vardı çocuğun.
Kesin.
Yani oradan bunu yapabilmesi Rublev açısından çok pozitif buldum.
Artı, artı,
Çok
evet.
pozitif. Fakat buradan Djokovic aşağıdan da ben çıksın ya ben genç çıksın bari diyorum bunun karşısına diyorum ve susuyorum. Bütün
Yok
bu
yok çok güzel açıkladın.
Rublev, Rune, Joko, Shelton, Paul, Kasper, canın ne istiyorsa. Biraz da senden tablonun bu tarafı ile ilgili yorum alalım. Ondan sonra bitirelim.
Yok ben senin dediklerinin hepsine katılıyorum. Hakikaten Ben Shelton'ın ilerlemesini ben de istiyorum şimdi. Bu arada Ben Shelton'ın babası Brian Shelton'ı ben
Öyle
tanırım.
mi?
Hatta
Harika ya.
geçen sene birkaç defa mesajlaştık bir konuda. Çünkü aşağı yukarı aynı yaştayız. Üniversite tenisinde onun Georgia Tech için oynamıştı. Ben UAB için biz onlarla maç yapmıştık. Zaten tanışırım. Bir de üniversitede koçluk senelerimizde de o Georgia Tech'in koçu olmuştu. Ben sonra UAB'nin koçu olmuştum. Ve birbirimizle koç olarak da karşılaşmıştık. Kontak halindeyizdir. Geçen sene de hatta başka bir konuda mesajlaşmıştık. Çok iyi, çok sevdiğim birisidir, mütevazi. Şimdi Florida Üniversitesi'nin koçluğunu yapıyor ki şampiyonlukları var. İyi de bir tenisçiydi kendisi. Onun oğlu, o da sempatik. Yani görüldüğü
Çok.
kadarıyla
Evet
tanımıyorum,
yani şey
etmiyorum,
ya.
orası ayrı. Görüldüğü kadar çok sempatik bir oyuncu. Burada heyecan da yaratmış durumda. Ben böyle yani tenise ilgi ve heyecan katan oyuncuların ilerlemesinin taraftarıyım. Şimdi ilerlesinler, bu tecrübeyi şimdi edinsinler ki 2-3 sene sonra tekrar tekrar yaşadıklarında yabancılık çekip erken elenme falan gibi ihtimaller daha az insin. Yani daha erken yerleşsinler. Böyle oyuncular bence iyi tenis için. Çünkü kortta ben henüz bir çirkin davranışını, pislik davranışını görmedim. Çok aksine çok güzel enerji yaratıyor. Konuşmaları sempatik. Umarım başarılı olur. Evet, senin
Evet, değil
dileğine
mi?
ben de katılıyorum
Evet,
yani.
buradan o gelsin. Rublev Djokovic için ne diyorsun?
Fazla bir şey demiyorum. Sen bir iki cümle dedin. Ben yarım cümle söylüyorum. Djokovic kazanır.
Djokovic kazanır
Evet.
ve bu şekilde de eğer hani erkekler genel tablo vesaire ile ilgili herhangi başka bir eklemek isteyeceğim bir şey yoksa o zaman böyle kapamış oluyoruz yani.
Tamam.
Değil mi?
Harika.
O zaman arkadaşlar Mert'cim sana çok teşekkür ediyorum. O zaman arkadaşlar size de çok teşekkürler. İşte dediğim gibi haftaya şampiyon bir belli olsun. Biz de burada güzelce kadın erkekler şampiyonlar finaller ne olmuş ne bitmiş onları konuşacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.